Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak derginin sunuş yazısını aktararak programımıza başlayacağız. Evet, derginin yazı işleri müdürü Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın kaleme aldığı Editörden bölümündeki Hazreti Ömer Meşrepli Gençlerin Dönemi mi Geliyor başlıklı sunuş yazısını paylaşıyoruz ilk olarak. Birkaç sene önce bizim iki küçük yavruyla sevdiğim bir büyüğümün yanındaydım. Çocuklar durmadılar. Bir o yana bir bu yana zıpladılar, hopladılar, birbirleriyle çekiştiler. Konu konuyu açarken biraz da yorulmuş bir halle şöyle dedim. Efendim, bizim çocuklar da çok hareketli, epey dövüştükleri, hiç yerlerinde durmadıkları oluyor. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Bu sözüm üzerine gülümsedi ve "Hayır, düşündüğün gibi değil" manasında başını sağa sola salladı. Ardından da şöyle bir yorumda bulundu. "Seninle ilgisi yok bu meselenin. Onlar Hazreti Ömer meşrepli insanlara ihtiyaç duyulacak bir dönem için yetişiyorlar. Tecelli böyle, dert etme boşuna." Doğrusu böyle bir yorumu ilk başta garipsemiştim. Allah Allah demiştim içimde. Lakin doğru olabilme ihtimali de gözüme uzak görünmemiş, gerçekten de öyle olabilir demiştim kendi kendime. Aradan seneler geçti. 2 gün önce bu hadiseyi hatırladım. Acaba doğru olabilir mi diye yeniden düşündüm ve sosyal medya hesabım üzerinden şöyle bir mini anket yaptım. Takipçilerime 4 büyük halifeden hangisini kendi meşrebinize daha yakın hissediyorsunuz diye sordum. Toplamda 1224 kişi katıldı ankete. Sonuçlar büyük çoğunluğun öncelikli olarak Hazreti Ömer'i tercih ettiğini gösteriyor. Hazreti Ömer %42, Hazreti Ebubekir %34, Hazreti Ali %13, Hazreti Osman %11. Şahsi bir hatıradan ve homojen sayılabilecek bir toplulukla ilgili verilerden yola çıkarak genellemeler yapacak değilim. Lakin gerçekten de Hazreti Ömer meşrepli gençlerin sayısının çoğaldığını varsayarsak, geleceğin dünyasını okuma adına şu çıkarımlarda bulunabiliriz. Gençler, dünya tarihinde adalet timsali olan Hazreti Ömer Efendimizin şahsında adaleti önemsiyor. Her şeyin önünde tutuyor. Bu konuda çok hassaslar. Hazreti Ömer'deki iman cesareti, hakkın safındaki korkusuz ve dik duruşu yarınlarımızı inşa edecek büyük özelliklerdendir. Abdullah bin Mesud şöyle der: "Hazreti Ömer'in ilmi terazinin bir kefesine, yeryüzündekilerin ilmi de öteki kefesine konsa, Ömer'in ilmi ağır basardı. O, aramızda Allah'ı en iyi tanıyan, Allah'ın kitabını en güzel okuyup anlayan ve dinde derin anlayış sahibi olandı. Dilerim Hazreti Ömer'in firasetinden, ileri görüşlülüğünden hissemiz bol olur." Halife seçildiğinde şunları söylemişti: "Büyüklük Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Kulların büyüklenmeye hakları yoktur. Hiçbiriniz Ömer halife olunca değişti demesin. Ben hakkı kendi nefsimden önce düşünürüm. Onu daima başa alırım. Yaptığım işleri de size açıklarım. İçinizden haksızlığa uğrayan ve kendisine zulmedilen olursa bana haber versin. Çünkü ben de sizin gibi bir insanım. Siz söyleyemezseniz ben bilemem. Dilerim hakkı her daim üstün tutmak, güçlü dahi olsa mütevazı davranmak, geleceğin gençlerinin de en büyük şiarı olur." Hazreti Ömer Efendimiz, Fırat Nehri kenarında bir koyun kaybolsa, onun hesabını dahi Allah'ın kendinden soracağına inanıyordu. Kendisindeki bu sorumluluk duygusu, biz gençlerde de açığa çıkarsa, yarınlarımız adına ümitli olabiliriz. Evet, Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın Editörden köşesindeki Hazreti Ömer Meşrepli Gençlerin Dönemi mi Geliyor başlıklı sunuş yazısını paylaştık. İlk olarak Genç Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesi Dergi'ye. Bu kez Mehmet Dinç'le Gençlik Halleri başlıklı yazıyı paylaşacağız değerli dinleyenler. Ve bu yazı soru cevap şeklinde gerçekleşmiş. Ve ilk olarak sevmek kolay, sevmemek için sağlam sebepler lazım başlıklı yazıyı paylaşalım. Bazen istemeden etrafımdaki insanlara karşı kötü duygular besleyebiliyorum. Sonrasında pişman oluyor ve onları sevmeyi istiyorum. Ancak kalbim makine değil, aklım sev dese de kalbimle sevemiyorum. İnsanları nasıl sevebilirim? Kalbimiz makine değil, dolayısıyla ayarlamamız ya da sıfırlamamız mümkün değil. Ancak kalbimizi terbiye etmemiz mümkün. En çok da sevme ve sevmemem konusunda kalbimizi terbiye etmemiz mümkün, hatta zaruri. Bunun için bilmemiz gereken 4 önemli nokta var. Bunlardan birincisi, sevmediğimizi niye sevmiyorum konusudur. Sebebimiz bilgi mi, algı mı, dedikodu mu? İnsanların birbirine karşı sevgisizliğini artıracak her türlü davranış, gıybet, suizan, nemime dinimizce yasaklanmış. Çünkü asıl olan sevmeme değil, sevmedir. Sevmememiz gereken durumlar, davranışlar ve insanlarda olabilir muhakkak, ancak sağlam bir sebebe bağlı olarak sevmediğimizi sevmemeliyiz. Sevmek için de çok sebep aramalıyım, ancak sevmemek için hem çok hem de sağlam sebepler arayalım. Sebeplerimiz asla kesin olarak emin olmadığımız, gözümüzde başka türlü açıklanamayacak şekilde görmediğimiz, güvenilir olduğu muhakkak olan kaynaklardan duymadığımız bilgilere dayanmasın. İkinci olarak, sevmeme sebebimiz kişisel mi yoksa sosyal veya daha geniş anlamda başka sebeplere sahip mi düşünmemiz gerekiyor. Tamamen kişisel sebeplere dayalıysa yeteri kadar ilgi görmemek, dikkat çekmemek, saygı duyulmamak gibi hamlık içeren temellere sahipse, o zaman sevgisizliğimizi kişilere değil, terbiye edemediğimiz bu ihtiyaçlarımıza gösterelim ve onlardan mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya gayret edelim. Böylelikle bu sebeplerle sevmediğimiz insanın büyük bir iyiliği dokunmuş olur bize ve onu da sever hale geliriz. Üçüncü olarak, tabii ki herkesi sevmemiz mümkün olmayabilir. Ancak gerçekten sevgisizliğimizin sağlam bir sebebi yok ve bir türlü de sevemiyorsak, o zaman nefret etmeyelim. Kötü duygular beslemeyelim, nötr kalmaya gayret edelim. Bu anlamda düşüncelerimizi kötü duygular hissettiğimiz insanlardan uzaklaştıralım. Dünyada herkese yer var ve yaratılmış herkes yaşayıp kendi imtihanını verecek. Bizim bu konuda bir tasarrufumuz söz konusu değil ki kötü duygular besleyip insanlarla alakalı kinlenelim. Şayet kalbimizi en azından nötr hissetme ve sevdiğimiz insanlara odaklanma noktasında terbiye etmezsek, besleyip büyüttüğümüz kin eninde sonunda bize pişman olacağımız işler yaptıracaktır. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka sevmesek bile nefret etmeyelim. Haşr suresi 10. ayette yer alan duayı da sık sık okumayı ihmal etmeyelim. Onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde müminlere karşı kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen şefkatlisin, merhametlisin derler. Dördüncü olarak, bazı insanları sağlam sebeplerle sevmeyebiliriz. Zalime, haine, ahlaksıza karşı kalbimiz olumsuz duygular taşıyabilir. Ancak bu duygular bir yük gibi kalbimizi ve bizi ağırlaştırıp, ümitlerimizi ve heyecanlarımızı köreltip, bizi hiçbir işe yaramadan devamlı şikayet eden karamsar bir insan haline getirmemeli. Bilakis bu duygular bizi güzel insanların sayısı artsın, zalim, hain ve ahlaksızın etki alanı azalsın için daha çok çalışmaya, gayret etmeye, mücadele vermeye sevk etmeli. Aksi takdirde kazanan zalim, hain, ahlaksız olur da kaybeden yine biz oluruz. Korku kaygıya dönmemeli. Hayatımda hep korkularım var. Bu korkuların beni diri tuttuğunu düşünüyorum. Mesela bütünlemeye kalma korkusuyla final sınavına gece gündüz çalışıyorum. Arkadaşımsa bu korkuyla sağlıklı bir hayat süremeyeceğimi söylüyor. Sizce kim neden haklı? Korku temel duygularımızdan bir tanesi ve bütün temel duygularımız gibi hayatta kalmamız için oldukça gerekli, ancak duygularımızı yönetemediğimiz zaman var olmamıza değil yok olmamıza yardımcı olur. Bu anlamda korku kaygıya dönüşür, düşüncesi vaktimizi ve enerjimizi tüketir. Bizi birçok alanda işlevsiz kılar ya da ciddi anlamda yavaşlatır veya az işte çok yorarsa problem var demektir. Ancak korku motivasyona dönüşür, bizi harekete geçirir, zorlandığımız halde vazgeçmemize mani olur, üşendiğimiz halde yapmamıza sebep olur ve yorulduğumuz halde devam etmemize yardımcı olursa sorun yok. Bu motivasyonu hiç kaybetmeyelim. Ancak mesele daha iyi anlaşılsın diye sorudaki somut örnek üzerinden gitmek gerekirse, tabii ki sınavlarımızla ilgili korku taşıyacağız. Bu korku bizi motive etsin ve derslerimize daha çok çalışmamıza yardımcı olsun isteyeceğiz. Ancak okul dönemi boyunca derslere ciddi bir şekilde eğilmeyip, sınava çok yaklaşınca korku üzerine korku yaşayarak ders çalışmak, kendi kendimize verdiğimiz ciddi bir zarardan başka bir şey değildir. Dolayısıyla sorumluluklarımızı ihmal edip kısa zamanda çok korku yaşayacağımıza, motivasyona dönüşmüş mutedil bir korkuyla günlük hayatımızda sorumluluklarımızı yerine getirmeli ve korkunun bize fayda getirmesinin peşinde olmalıyız. Anlamlı hikayeler biriktirin. Her insanın biricik olduğunu biliyorum. Öyleyse her insanı diri tutacak moral ve motivasyonun kaynağı da biricik ve kişiye özeldir. Peki ben bana ait olan moral ve motivasyon kaynağını nasıl bulabilirim, nasıl temin edebilirim? Moral ve motivasyon kaynağı biricik ve kişiye özeldir, ancak bulunup temin edilecek bir şey değildir. Bilakis üzerinde çalışılıp inşa edilecek bir şey değildir. Yani kişi öncelikle ilgisini tespit edecek. Birçok alan, konu, mesele içerisinde en çok dikkatini çekenleri tespit edecek. Sonrasında yeteneğini tespit edecek, yani herkese kıyasla daha kolay ve daha hızlı öğrendiği, daha iyi ve güzel yaptığı işleri arayacak ve bulacak. İlgi ve yeteneğini arayıp bulurken bir amaç belirleyecek ve bu amacın peşinde bir süre sabırla, gayretle gidecek. Bunu yaparken de sevdiği, beğendiği birini örnek alacak. Bütün bunlar birleşip bir süreç oluştuğunda moral ve motivasyonun hali hazırda içinde neşvü nema bulduğunu fark edecek. Süreç içerisinde söz konusu moral ve motivasyon ilkesi, yeteneği, amacı ve ilham kaynaklarıyla birleşip kişiye öyle bir hız kazandıracak ki varlık sebebini bulmuş bir insan olarak anlamlı hikayeler biriktirerek ömrünü devam ettirecek. Mehmet Dinç'le Gençlik Halleri başlıklı yazıyı, soru cevapları paylaştık sizinle değerli dinleyenler. Ve son olarak şimdi de Taha Kılınç'ın kaleme aldığı Sözün Haysiyetini Korumak başlıklı yazıyı sunacağız. Sözün haysiyeti ve tesirinin muhafazası bakımından yaşadığımız çağın en önemli hastalığı belki de hadsizliktir. Hadsizlik, yani sınırları tanımama, nezaketi hiçe sayma, yek diğerinin varlığına saygı duymama, meselelerin ulu orta tartışılması, ihlal edilmeyen hiçbir özel alanın kalmaması, cehaletin bir tür övünce dönüşmesi, herkesin her şeyi konuşması, herkesin her şeyle ilgilenmesi, herkesin her şeye burnunu sokması, tüm bunların hepsi hadsizliğin anlam ve kavram çerçevesine dahil. Böyle bir ortamda serdedilen fikirlerin de kıymetinin bilinmemesi, sözün yere düşmesi ve çamura bulanması kaçınılmaz. Hak ve hakikat ehlinin sözün haysiyetini koruma adına daha da titiz davranması gereken günlerden geçiyoruz. Yerinde ve zamanında konuşmak, sözü bağlamından koparabilecek şekilde çok anlamlı biçimde söylememek, muhatapların idrak seviyesini gözetmek, umumaçı konuşmalarda her bir harfi tartarak cümle kurmak, öfke ve hamaseti coşturmaya odaklanmamak, tarafgirliğe sapmamak, hakikatten zerre miktarı ayrılmamak gibi zaten bildiğimiz birçok önemli kural günümüzde daha da hayati hale gelmiş bulunuyor. Tarlanın her adımı mayınlarla dolmuşken sosyal medya ve internetin imkanlarını kullanarak kitlelere dini meseleleri anlatmak da adeta alev dolu bir çukurun üstüne gerilmiş bir ipte yürümeye benziyor. İnsanların ilgisini çekeyim derken ağızdan öylesine çıkan kelimelerin vebalinden tutun, her türlü algı seviyesinin ve üslupsuzluğun kontrolsüzce gezindiği ortamlara emanet edilen ilmi hakikatlerin hazin akıbetine kadar sözün kıymetinin heder olduğu sayısız örnek gözlerimizin önünde. Sosyal medya ve teknolojinin sağladığı imkanlarla insanları irşat derdine düşen hocalarımızın, akademisyenlerimizin, kanaat önderlerimizin ve benzeri karar vermeleri gereken bir nokta var. Hedefleri olabildiğince fazla insana seslerini duyurmak mı, yoksa aklı başında kadrolar yetiştirerek onların toplumu sessiz ve derinden dönüştürmesine çalışmak mı? Bu soru o kadar önemli ki sözümüzün kıymeti ve değeri de tamamen bunun cevabına bağlı. Sahaya baktığımızda kahir ekseriyetin sesimi mümkün olan en fazla insan duymalı derdine düştüğünü görüyoruz. Böyle olunca ağızlardan çıkanı kulakların duymadığı, doğrularla yanlışların birbirine karıştığı, çok söz yalansız olmaz fehvasınca hakikate sadakatin azaldığı, masum sohbetçiklerin yolun sonunda bir tür sahne şovuna dönüştüğü bir manzarayla karşı karşıyayız. Herkes sosyal medyada, herkes YouTube kanalı açmış, herkes özel hayatını kamuya pazarlıyor, herkes anlık canlı yayında, herkes konuşuyor, herkes ahkam kesiyor, herkes mensup ve teba devşirme derdinde, herkes kamuoyu huzurunda boy gösterme ve şöhret peşinde. Peki hakikat nerede? Hikmet nerede? Tevazu nerede? Sükunet ve sekinet nerede? Tefekkür ve tezekkür nerede? Şöhret afettir derinliğini idrak nerede? Bu sorular üzerinde düşünecek kafa nerede? Zaman nerede? İstek nerede? Öncelikle şu yanılgıdan kurtulmamız gerekiyor. Sesimizi herkese duyurmak ve insanların tamamına ulaşmak gibi bir mecburiyetimiz yok. Bu zaten mümkün de değil. Eğer bu yanılgıdan kendimizi kurtaramazsak hem vaktimizi boş harcamış olacağız hem de sözümüzün kıymeti buharlaşıp gidecek. Bu nokta şu fani dünyada gerçekten kalıcı eserler bırakabilmenin ve hikmetle konuşabilmenin birinci şartı, olmazsa olmazı. İkinci olarak sükutu seveceğiz. Her konuda konuşma ve fikir beyan etme mecburiyetinde olmadığımızı, bilmediğimiz meseleleri bilenlere havale edebilmenin güzelliğini, bazen konuşarak değil, susarak mesaj verilebileceğini idrak etmemiz şart. Çoğalan metanın ücreti nasıl düşerse, yerli yersiz sürekli konuşan kişinin de sözlerinin kıymeti kalmaz. En hikmetli cümleleri bile kuruyor olsanız, arada es vermezseniz tesir yok olur gider. Tutarlı bir amelle sözü desteklemek de yine kıymet artırıcı işlerdendir. Günümüzde artık epey azalan söylem eylem birlikteliği bizim mayamızda ve hamurumuzda mevcut oysa, söylediğimiz sözlerin muhataplarımızın yüreğine gitmesi, bizim samimiyetimizle ve söylediklerimizi hayatımıza geçirme oranımızla yakından ilgili. İnsanlara iyiliği emredip kendimizi unutmak, yüce kitabımızda kınanan ve yerilen işlerden bir tanesi. Gerçekten de başkalarına sadece direktif veren ama kendisini o şeylerle mükellef tutmayan insanlar, ne kadar yaldızlı konuşurlarsa konuşsunlar, bereket havuzundan içemezler. ve son olarak sabırla hareket edip insanlardan hiçbir beklentiye girmemek de olmazsa olmaz bir kaide. İnsanlık tarihinde kendilerine tek bir beşerin bile iman etmediği nice peygamberler gelip geçmiştir. Onlar tebliğlerini yapmışlar, vazifelerini yerine getirmişler, insanlardan yana hiçbir beklentiye kapılmadan mütevekkil bir kalple Rablerine dönmüşlerdir. Kur'an'da peygamberlerin dilinden aktarılan "Ben sizden hiçbir ücret, karşılık istemiyorum. Benim ücretim, karşılığım alemlerin Rabbi Allah katındadır." Hikmetinin manası tam da budur. Biz de anlatırken doğruyu anlatacağız, zamanı, zemini kollayacağız, hikmetle konuşacağız ama insanlardan hiçbir şekilde karşılık beklemeyeceğiz. Anlatırken, konuşurken ve yazarken tek amacımız olacak Rabbimizin bizden razı olması. Kitlelere ulaşmanın sözde kolaylaştığı günümüzde yakın ve uzak çevremizdeki laf kalabalığına kulak kesilelim. Çoğundan sadra şifa neticeler çıkmadığını üzülerek göreceğiz. Milyonların izlediği nice sohbet sadece vakit kaybıdır. Yüz binlerin hayran olduğu nice adamın kendine bile hayrı yoktur. Ömürlerin geçtiği nice kurumlar vardır ki insanları öğütmekten başka bir işe yaramaz. Buralara şahsiyet değirmeni benzetmesini yapsak yeridir. O halde tekrar kendimize, kalbimize, dilimize, gözümüze, kulağımıza dönme vaktidir. Gözün gördüğü, ağzın konuştuğu, kulağın işittiği, elin kavradığı, ayağın uğruna yol teptiği her şeyi yeniden sorgulama vaktidir. Gönlümüze fayda vermeyen ve bize yük olan şeyleri usulca bir kenarda sırtımızdan indirme ve yola öyle devam etme vaktidir. Çetin hesapta mahcup olmadan önce kendimizle derinlemesine hesaplaşarak doğruyu yanlıştan kesin bir şekilde ayırma vaktidir. Başka türlü içine yuvarlandığımız şu bereketsizlikten, dağınıklıktan, parçalanmışlıktan, sığlıktan ve kofluktan kurtulmamız da mümkün olmayacak. Taha Kılınç imzalı "Sözün Haysiyetini Korumak" başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak programımıza değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Genç Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından paylaştık yazılarımızı. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun.